Ayrım 36. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 446. 27. Kafkasya. Sosyal Yardım Bakanından Bakanlık Genel Müdürü olarak 100 binden fazla Rum'un tehlikede bulunduğu Kafkasya'ya, bunların Yunanistan'a nakledilmeleri ve kurtulmalarına çalışma gibi özel bir görevle gitmek isteyip istemediğimi soran Atina'dan çekilmiş bir telgrafı aldığımda henüz İtalya'da bulunuyordum. Hayatımda ilk kez faaliyete geçip artık kuramlar, fikirler, İsa'lar ve Budalarla değil, canlılarla, et ve kemikle, yani insanlarla uğraşma fırsatını buluyordum. Sevindim. Hayallerle uğraşmak, sorular taşıyıp karşılık aramak suretiyle ülkeden ülkeye gezmekten bıkmıştım. Sorular durmadan yenileniyor ve yanıt durmadan yer değiştiriyordu. Soru soru üstüne yığılıyor, ben boğuluyordum. Eylemi, kılıcımla kuramın çözülmez düğümlerini keserek tek başına yanıt verip veremeyeceğimi denemenin tam zamanıydı. Bu görevi başka bir nedenle daha kabul ettim. Yüzyıllardan beri çarmıha gerilen ve bu kez de Kafkasya'nın Prometheus'u ile ilgili dağında tehlikede bulunan ırkıma acıdım. Bu kez devlet tarafından ve zorla Kafkasya'da çarmıha gerilmiş olan, onun çarmıhı da buydu, Prometheus değil, Yunanistan'da ve bağırıyordu. Bugünün acılarını Yunanistan'ın ebedi ıstırabıyla örtüştürerek çağdaş trajik karanlıklara simgesel bir anlam katıyordu. Görevi kabul ettim. İtalya'dan ayrıldım, Atina'dan geçtim, yanıma çoğu Giritli olan seçme 10 yardımcı arkadaş aldım. O binlerce canın nasıl kurtulabileceğini yakından görmek üzere Kafkasya'ya gittim. Güneyde Kürtler yakaladıkları Rum'u nallıyor, kuzeyden Bolşevikler ateş ve baltayla iniyorlardı. Orta yerde de Batum, Sohum, Tiflis, Kars Rumları vardı ve boyunlarındaki ilmik durmadan daralıyordu. Aç, çıplak, hasta bir halde ölümü bekliyorlardı. Yine bir yanda devlet, öte yanda da şiddet vardı. İki ebedi düşman. İnsanın büyük bir amaç uğruna hareket etmesi, çevresinde ateşli ve namuslu yardımcıların bulunması büyük bir zevktir. Yunan kıyılarını arkamızda bıraktık ve bir sabah puslu denizle gökyüzü arasında solgun benizli İstanbul göründü. Hafif bir yağmur yağıyordu, minareler bembeyazdı, serviler batık bir kentin direkleri gibi gökyüzünü delerek yükseliyordu. Ayasofya saraylar, yarı yıkık imparatorluk surları, yavaş yavaş yağan umut kırıcı yağmur altında kayboluyordu. Hepimiz vapurun güvertesine yığılmış, gözlerimizin yoğun sisi delmesini ve bir şeyler görmesini bekliyorduk. Arkadaşlarım üzgündü ama ben yüreğimin sakin olduğunu hissediyordum. Bu efsaneleşmiş surların önünden başka zaman geçseydim, yüreğim halk şarkıları ve aşırı arzularla alevlenir, ellerimde Meryem'in tasvirinden akan iri, sıcak gözyaşlarını hissederdim. Bugün bütün bu kent, dileğimin çok uzak, çok olanaksız bir yansıması, sis ve hayalden yapılma bir yaratıkmış gibime geldi. İki günden beri İstanbul'a karşıdan bakıyor, denizin yatışmasını ve yola çıkmayı bekliyorduk. Yağmur yağdığı için önümü göremediğime ve kente çıkamadığımıza epeyce seviniyordum. Bir arkadaşım küfretti. Aşağılık orospu, Türklerle yatıyor. Gözleri yaşlarla doldu. Bir öteki, günün birinde yine bizim olacak diye mırıldandı. Evet, yağmur yağıyordu. İstanbul sanki tümüyle batmaktaydı. Deniz yemyeşil bir renge bürünmüştü. Dalgalar yavaş yavaş alçalıyordu. Üçüncü gün sabahleyin yola koyulduk. Boğaz içine geçtik. Sık bahçeler azar azar seyrekleşiyor, evler azalıyor. Sağda solda Avrupa ve Asya kıyıları hırçınlaşıyordu. Korkunç Karadeniz'e girdik. Yine şiddetli bir rüzgar ve tuzlu bir deniz kokusu vardı. Dalgalar kadar güzel bir kadına rastlamadım. Güzel değil, sözlere sığmayan başka bir özellikleri daha vardır. Baştan çıkarıcı ve yılanınkiler gibi tehlikeli, sırf vaat, ret ve tatlılıkla dolu hafif boğuk bir ses. Onlara baktıkça insan öncesine ait ulumalar bel kemiğimin içinden yükseliyor, içimde kara mağaralar açılıyor, çok eski, kıllı atalar çıkarak Barbara Nikolaevna'ya bakıp kükrüyorlardı. Ona ben de bakıyor ve düşünüyordum. Bu an asla bir daha geri gelmeyecektir. Bu kadın bir daha bulunmaz. Bu kadınla benim gibi bir erkeğin doğması ve Kafkasya'nın bir kıyısında bu çiçekli Arap kamışlarının bulunduğu kapalı bahçede buluşmaları için milyonlarca yıl geçmiştir. Bu tanrısal anı elimizden kaçıracak mıyız? Kadın döndü, gözlerini yarım yumdu bana. "Nikolay Mihailovic," dedi. "Benimle birlikte kaçar mısın?" Ürperdim. Benim şiddetle isteyip de söylemeye cesaret edemediğim şeyi bu kadın söylüyordu. "Buradan uzaklara. Kocamdan bıktım. Burada boğuluyor. Bedenime acıyorum Nikolay Mihailovic. Acıyorum ona. Gel gidelim." Oturduğum sandalyeye sıkıca tutundum. Önümüze bir kayık yanaşmıştı. Onu belinden kavrayıp içine atmamdan ve birlikte kaçmamızdan korktum. Direnmeye çalıştım. "Ya görev Barbara Nikolaevna? Benden kurtuluş bekleyen binlerce can." Kadın bir hareket yaptı, ipek kurdelesini başından çözdü, sarı saçları omuzlarına döküldü, inatçı bir tavırla dudaklarını büzdü. Sonra alaylı bir edayla, "Görev," dedi, "yalnızca bir tek görev vardır, bunu benden öğrenmiş ol. Mutluluğun elinden kaçmasına imkan bırakmaman, onu saçlarından yakalaman. Beni saçlarımdan yakala Nikolay Mihailovic, bizi kimse görmüyor." Ben denize bakıyordum, içimde bütün şeytanlar buğuşmaktaydı. Bir tek melek yoktu. Kader karşımda duruyor ve bekliyordu. Bir süre geçti ve kadın birden solgun bir yüzle ayağa kalktı. "Geçti artık," dedi. "Hemen kabul etmedin, saçlarımdan yakalamadın, zararla kazancı ölçtün, artık geçti. Şimdi kabul etsen de ben etmem. Sağlıcakla kal Nikolay Mihailovic, namuslu adamsın, toplumun direği dedikleri türden. Sağlıcakla kal, iyilikler dilerim." Bunları söyledi ve buruk Ermeni şarabıyla dolu bardağını boşalttı. Şimdi sanki binlerce yıl geçti aradan. Kocadım artık, sersefilim. Gözlerimi yumuyorum ve Arap kamışları tekrar filizleniyor, Karadeniz şakaklarıma çarpıyor, Barbara Nikolaevna gelip karşımda duruyor, sandalyeye oturmak yerine çakıllara bağdaş kuruyor. Ona bakıyor, bakıyor ve düşünüyorum. Acaba o ilahi anda saçlarından yakalamamakla iyi ettim mi? İçimi çekiyor, kendi kendime diyorum ki, pişman değilim. 2 hafta sonra Kafkasya'dan ayrıldım. Son günler çok kısa geçti. Gemiler insan yüklü olarak yola koyulmaya başlamıştı. Eylem alanındaki girişimimin meyve verdiğini, o çalışkan Yunanlıların Makedonya ile Trakya'ya yerleştiklerini ve düşmanlarca çiğnenmiş, ıssız kalmış eski topraklarımızın buğday, tütün ve Yunanlı çocuklarla dolduğunu görüyordum. Mutlu olmam gerekiyordu. Oysa küçük bir kurt içimde hiç boş durmuyor ve yavaş yavaş yüreğimi kemiriyordu. Ama yeni huzursuzluğumun yüzünü henüz açıkça ayırt edemiyor, yalnızca acısını duyuyordum. Vapura binmeye hazırlandığım sırada yaşlı bir pontuslu yanıma sokuldu. "Okumuş olduğunu duydum patron. İzninle sana bir şey sormak istiyorum. Troya Savaşı'nda dövüşmüş olan Lidyalılar Elen miydi?" Şaşırdım. Hiçbir zaman bunun bir sorun olup insanı uğraştırabileceği aklıma gelmemişti. "Yunanlı mı?" diye yanıt verdim. "Asla, Lidyalılar Anadolu'luydu." Yaşlı adam başını salladı. "Demek senin ataları reddettiğini söylemeleri doğruymuş. Güle güle." Kafkasya'da duyduğum son söz bu oldu. Daha sonraları o yaşlı pontusluyu sık sık hatırladım ve yavaş yavaş insanı uğraştıran sorunun, küçük ya da büyük, ne olduğunun değil de insanın kendini uğraştıracak bir sorun olmasının önem taşıdığını anladım. Yani aklımızı çalıştırarak kesinliğin bizi aptala çevirmesine engel oluyoruz. Önümüzdeki her kapalı kapıyı zorluyoruz. Kendini yönetmeye, basacak sağlam toprak bulmaya, yemeğe ve ekmeğini yerken arkasında sayısız aç ağzın açık beklediğini görmeye acele eden insan, gerçek olmadan yaşayamam ne de yaşamak isterim der, rahatça yiyemez, kabus görmeden uyuyamaz ama yine de şöyle demez. Bu dünyanın kötülenecek yanı yoktur, değişmeden kalsın. Sağ olsunlar, bunlar Tanrı'nın tuzu olup ruhun çürümesine imkan bırakmazlar. İhtiyar Pontuslu'nun komik huzursuzluğunu duyunca gülmüş, onunla alay etmiştim. Fakat şimdi seni bir daha görsem Pontuslu, kollarına atılırdım, kardeşim ve mücadele arkadaşım. Vapur topraklarından sökülmüş ve benim Yunanistan'a yeniden dikmeye götürdüğüm canlılarla doluydu. İnsanlar, atlar, öküzler, tekneler, inciller, çapalar ve kazmalar. Bolşeviklerle Kürtlerin elinden kaçmış, Yunanistan yolunu tutmuştu. Derin bir heyecana kapılmış olduğumu söylersem ayıp olmaz herhalde. Kentavr imişim de bütün bu vapuru doldurup taşıran kalabalık boynumdan aşağı benim bedenimmiş gibi. Karadeniz koyu lacivert hafif hafif dalgalanıyor ve karpuz kokuyordu. Solumuzda ışıltılı, sonsuz deniziyle Pontus ve dağları vardı. Kafkasya ışık altında sönmüştü. Yaşlılar güvertede oturuyor, gözlerini ufuk çizgisinden ayıramıyorlardı. Kafkasya kaybolmuştu, artık hayaldi ve dağılıyordu ama gözlerinin bebekleri içinde batmayan bir güneş gibiydi. Ruhun vatandan ayrılması zor, çok zor bir şey. Dağlar, denizler, sevilen insanlar, sevilen bir yoksul evi, ruh bir ahtapot, bütün bunlar da onun kolları. Güvertede bir ip kangalının üzerine oturmuştum. Çevremde de kimisi Kars'tan, kimisi Sohum'dan, bazıları da Tangay'dan koşup gelmiş kadın ve erkekler toplanmıştı. Acıları bitmiyordu. Her biri bütün acısını söylemek, hafiflemek için acele ediyordu. Rum ırkının dayanıklılığını duyuyor ve gizliden gizliye onları süzüyordum. Çünkü kaybolan yakınlarını, yanan evlerini, çektikleri açlık ve korkuları anlatarak gözyaşı dökerlerken bir tanesi birdenbire ortaya kaba bir şaka atıveriyor ve bütün üzüntü yok olup başlar yine yukarı dikiliyordu. Tıknaz bir kadın, öldürülen kocası için ağladığı bir sırada simsiyah, sarkık bıyıklı, iri yarı bir erkek kocaman elini kaldırıp omzuna dokundu. Ağlama be Marioritsa dedi. Dünyada yalnız iki kişi, mesela seninle ben kalsak Yunan topraklarını yine çocukla doldururuz. Sonra gözlerini süzdü. Biliyor musunuz be kardeşler, dünyanın umudu nerededir? Başta mı? Hayır diyeceksiniz, daha aşağıda. Yürekte mi diyeceksiniz? Hayır, hayır. Daha aşağıda, daha aşağıda be. Kadınlara hızlı bir bakışla baktı. Ah ulan, kadınlardan utanmasam ben size dünyanın umudunun nerede olduğunu gösterirdim dedi. Onun için ağlamayın. Kadınların yüzleri kızardı, erkekler gülüştü. Allah senden razı olsun be Todoris dediler. Bizi güldürdün, sağ olasın. Yalnız bir kişi kenarda konuşmadan oturuyordu. Konuşmuyor, acısını söylemiyordu. Sanki hafiflemeye istekli değildi. Canavar gibi bir beden, boğa gibi bir ense, ayağa kalksa dizlerine kadar uzanacak uzun kocaman eller, kıllar içinde açık bir göğüs. Hayatımda ayıya bu kadar benzeyen başka bir adam daha görmemiştim. Hepsi dağılıp da uyumak üzere çullarının üstüne uzandıkları zaman o, kalın boynunu uzatmış denize bakar bir durumdaydı. Yanına yaklaştım. Bu hareketsiz insan yumağının huzursuz bir güce ilham ettiğini hissediyordum. Kendisiyle sohbeti açmak için "Sen konuşmadın," dedim. Döndü bana baktı, kollarını uzattı, kemikleri kütürdedi. "Ne söyleyeyim? Acımı hafifletmek mi? Hafiflemek istemiyorum ben." Sustu. Gitmek istermiş gibi ayağa kalktı, tekrar oturdu. Kendi kendiyle mücadele ettiğini ama yüreğinin taştığını hissediyordum. Ayrıca yalnız da kalmıştık ve gece basmıştı. Biraz yumuşadı. Kafkas'taki dağlarla ormanları gördün mü dedi. Ben oralarda tek başıma yıllarca dolaştım. Kimseyle dostluk kurmadığım için bana yaban domuzu diyorlardı. Ne meyhaneye giderdim ne kiliseye. Diyorum ya, dağlarda ve ormanlarda tek başıma dolaşıyordum. Taştan taşa dağları yedim ben. Taş yontucu, yarıcı kömürcü oldum. Çıplaklık, açlık çektim. Ama gençtim, canavar gibiydim ve kimseye ihtiyacım yoktu. Oysa bir gün dağın birine tırmanırken kuvvetimin bana kalleşlik ettiğini anladım ve aşağı yuvarlanmamak için dağı yontmaya, en kalın çamları kesmeye ve bir kaynağın yanında bir ev yapmaya koyuldum. Yaptım, kapısı penceresi tamamdı. Yakındaki köyden kadınlarla erkekler onu görmeye geldiler. Şarapla meze de getirmişlerdi. Ben karşıdaki bir taşa oturmuş evime bakıyordum. Bir de kız gelip yanıma oturdu. O da baktı. Öyle ikimiz beraber eve baktığımız sırada başım döndü. Ertesi sabah da kendimi evlenmiş buldum. İçini çekti. Kendimi evli buldum. Baş dönmesi geçti. Akıl yüksek dağlara döndü. Ne yapacağız be karı diye sordum. Ben bir kişiyi besleyemiyorum. İki kişiyi, çocukları nasıl besleyeceğim? O, boş ver dedi, kiliseye gidelim. Kilisede ne yapacağım ben? Gitmem. Gideceğiz diyorum. Gittik, istavroz çıkardık, cesaret bulduk. Karım, şimdi tarlamızı işlemeye gideceğiz dedi. Hangi tarlayı be? Taş her taraf. Taşları kıracak, dövecek tarla yapacağız. Gittik, taşları kırdık, toprak haline getirip işledik, diktik. Kadın yine, şimdi zeytinleri budamaya gideceğiz dedi. Hangi zeytinleri be? Kütük onlar. Gideceğiz diyorum. Gittik, kütükleri budadık. Diktik budadık. Ekmekle karnımız doydu, bağırsağımızı yağladık. Tanrı dedemin kemiklerini kutsasın. Bana korkma derdi. Yoksulluktan, çıplaklıktan korkma. Yeter ki iyi bir karın olsun. Yine sustu. Urganın bir ucunu tutmuş, yabani bir kedi gibi tırnaklarıyla tırmalıyordu. Karanlıkta dişlerinin gıcırdadığını duydum. Heyecanla sordum. Sonra... Yeter, yeter. Benim de acımı söyleyeceğimi mi sanıyorsun? Peki karın, yeter diyorum sana. Başını dizlerinin arasına sıkıştırdı ve bir daha konuşmadı. Bir gün yoksul evinin eşiğinde güneşe karşı diz çökmüş ısınan 100 yaşında bir Makedonyalı, insanların gözyaşları bütün dünyadaki su değirmenlerini döndürebilir ama Tanrı'nınkini döndüremez demişti. Sevgiyle acıma Tanrı'nın değil insanın kızlarıdır. Bu vapur nasıl dayanılmaz bir acıyı yüklenmiş Yunanistan'a götürüyordu. Ama zaman sağ olsun bize o acıyor. Zaman bir süngerdir, her şeyi siler o. Yeni ilkbahar otu da kısa zamanda biterek mezar taşlarını örtecek, hayat da tekrar soluyarak yokuşu tırmanacaktır. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Sevgili burcum akrep kıvrık kuyruğu, kırmızı gözüyle kızgın denizden yükseldi. Çevremde insan ıstırabı, yukarıda merhametsiz, konuşmayan, yıldızlarla kaplı, sırf korkudan ibaret gökyüzü. Mutlaka bu bin gözlü argos korkunç bir sırrı saklıyordur. Ama neyi? Bilmiyorum. Yalnız derinden şunu hissetmekteyim. Bu sırrın insan yüreğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Sanki dünyada birbirinden farklı iki krallık var. İnsanın ve Tanrı'nın krallıkları. Karadeniz'i bu düşünceler ve böyle konuşmalarla geçtik. Bir kez daha uzaktan bahçeler, minareler ve eski yıkıntılarla dolu güneş içinde yıkanan İstanbul'u gördük. Heyecana gelen yol arkadaşlarım istavroz çıkarıp tapındılar. Bir tanesi de küpeşteden eğilip cesaret diye bağırdı. Cesaret be ana! Yunan kıyılarıyla karşılaştığımız zaman bizimle birlikte yolculuk yapan Sohun Papazı ayağa kalktı, ayin atkısını boynuna astı. İhtiyar buruşuk ellerini gökyüzüne doğru kaldırdı. Tanrı sesini duysun diye kuvvetle bağırdı. Tanrım, Tanrım halkını kurtar. Onun yeni topraklarda kökleşmesine, taşlarla odunları kilise ve okul haline sokmasına ve sevdiğin dilde adını ululamasına yardım et. Trakya ve Makedonya kıyılarını geçtik, Aynaroz'a baş verdik, Selanik limanına girdik. Görevim 11 ay sürdü. İnsanlar ve hayvanlarla dolu vapurlar, Kafkasya'dan bir bir ardı sıra geliyor, taze kan gibi Yunanistan'ın damarlarına giriyordu. Makedonya ile Trakya'yı dolaşıyor, kaçanların bıraktığı tarlalarla köyleri geziyor, yeni mülkleri fethediyordum. Ziraata, dikmeye, bina yapmaya başlıyorlardı. Bence insanın en önemli hazlarından biri çalıştığını ve çalışmasının meyve verdiğini görmesidir. Bir keresinde bir Rus tarımcısı Istrati ile beni Astrakhan yakınındaki bir köye götürdü, kollarını kaldırdı, muzaffer bir edayla sonsuz kumu kucaklarcasına binlerce işçim var dedi. Yağmurla toprağı tutan derin köklü bir otu dikiyorlar. Birkaç yıl sonra bütün bu çöl bahçe olacaktır. Gözleri parlıyordu. Bakın çepeçevre köyleri, bahçeleri, suları görüyor musunuz? İsrati hayretle bağırdı. Nerede, nerede? Biz bir şey görmüyoruz. Tarımcı gülümsedi. Birkaç yıl sonra göreceksiniz dedi ve yemin ediyormuş gibi bastonunu toprağa soktu. Şimdi görüyorum hakkı varmış. Ben de tıpkı onun gibi çevremde yol arkadaşlarıma bölüştürülen ıssız toprakların insanlar, bahçeler ve sularla dolu olduğunu görüyor. Müstakbel kiliselerin çanlarıyla okul avlularında gülüşüp oynaşan çocukların seslerini duyuyordum. Karşımda çiçek açmış bir badem ağacı var. Elimi uzatsam çiçekli bir dalı koparacağım. Çünkü henüz var olmayan bir şeye inandığımız zaman onu yaratırız. Yok olan şey yeteri kadar arzulamadığımız şeydir. Güçlenip yokluğun karanlık eşiğini aşabilmesi için kanımızla yeteri kadar sulamadığımız şeydir. Artık her şey bitince birden yorgunluğumu duydum. Ayakta duramıyor, yemek yiyemiyor, uyuyamıyor, okuyamıyordum. Bitmiştim. O zamana kadar büyük zorunluluk var olduğu sürece bütün güçlerimi seferber etmiştim ve ruhum bedenimi tutarak ayakta durmasını sağlıyordu. Ama kavga biter bitmez içimdeki seferberlik duygusu kalktı, bedenim dayanaksız kaldı ve düştü. Ama bana verilmiş olan görevi tamamlamaya vakit bulmuştum, özgürdüm. İstifamı verdim ve hemen yüzümü Girit'e doğru çevirdim. Toprağına ayak basayım, dağlarına dokunayım da kuvvet bulayım diye. 36. ayrımın sonu. Sayfa 455.